Merhaba basketbol severler. Dip Çizgi Podcast programının 35. bölümüne hoş geldiniz. Ben Efecan Yavaşgel.
Ben Togan Karataş.
Ben Orçun Onat Demiröz.
İle beraber Türkiye Basketbol Ligi konuşacağız. Hoş geldiniz arkadaşlar.
Selam.
Hoş bulduk.
Çeyrek finalleri geride bıraktık. Yavaş yavaş da yol haritası belli oldu final yolunda. Bugün bunlardan bahsedeceğiz. Maçlar üzerinden konuşacağız.
Özledin mi?
Özledim. Geçen program sizden uzak kalmak zordu bir aile ama ağzınıza sağlık.
Efecan yokken en iyi programımızı yaptık.
Böyle de taşlamalarla.
O kadar değil. O kadar değil.
Bu arada TBL konuşmuyoruz uzun süredir. Yani Euroleague ve Avrupa kupalarına, diğer Avrupa kupalarına ağırlık veriyorduk. Bence şimdi hani TBL konuşacağımız için ben böyle hani çok keyifliyim. Uzun süredir konuşmadığımız için.
Sonuç olarak Avrupa'da en iyi ilk 3 lig arasında sayabiliriz. Hatta 2. İspanya, Türkiye olarak diğer liglerin üzerinde bir hegemonya oluşturmuş. 2 ulusal ligden bahsediyoruz. Biri de bizim ligimiz.
Şimdilik ama.
Şimdilik takımlarımızın Avrupa'da yaptıkları ortada. Euroleague şampiyonluğu kazandık. Euro Cup'ta FIBA şampiyonluğuna yine final oynadık. Geçen sene Euro Cup'ı aldık ve bu lig kalitelenmeye devam ediyor.
Ligin rekabet seviyesi de çok yukarıda zaten.
Çeyrek finalleri geride bıraktık. Çeyrek finallerde tüm seri başları rakiplerini eleyerek yarı finalde yoluna devam ediyorlar. Tüm seri başları derken bunlar kim? Fenerbahçe 1. sıradan girip Topaş'ı 2-0'la geçti. Beşiktaş 2. sıradan girip Ufuk Sarıcan'ın Beşiktaş'ı Gaziantep'i 2-0'la geride bıraktı. Ki basketbol açısından çok talihsiz bir seriydi, onu da konuşuruz. Efes 3. sıradan girip 6. sıradan gelen Galatasaray 2-1 geride bıraktı. Ve Darüşşafaka Banvit'i 2-0'la geçti. Şöyle başlayalım isterseniz, daha net olsun. 1. sıradan gelen Fenerbahçe'nin serisini konuşarak başlayalım. Fenerbahçe Tofaş'ı Euroleague yorgunluğunun üstüne hemen ağırladı. Fenerbahçe ülke arenada. Ve ilk çeyreğinde Tofaş'ın etkili olduğu maçın geri kalan kısmında Fenerbahçe ağırlığını koydu. Orçun, senle başlayalım bu seriye.
Şöyle gireyim ben. Öncelikle hani Tofaş'ın bence bu sezon playoff yapması bile çok büyük bir başarı. Orhun Yeney'i bu anlamda takdir etmek gerekiyor. Yani alt ligden gelip daha ilk sezonlarında playoff yaptılar ve karşıyaka yıl geçerek yaptılar bunu. O yüzden çok önemli bir nokta.
Ki hep tanıdığımız oyuncularla ilerleyen.
Evet yani.
Kaya ile Barış da. Hani,
tabi Sami Meyye bile yıllardır Türkiye'de.
Türk'ten Türk artık yani.
Liginde oynayan bir oyuncu. Bence bu kadronun potansiyeli zaten hani bu buraya kadardı. Yani hani üzerine koyabileceği ve hani sürprize açık bir performans sergileyebilmesi çok mümkün değildi. Fener yani her ne kadar şampiyonluk sonrasında biz böyle rahatlama yaşamış olsa da kadro olarak tabii ki Tofaş'ı çok ağır basan bir kadro. Hatta zaten ikinci maçın son periyodunda işte gördük yani maç baş başayken Türk oyuncularla oynadı Fenerbahçe. Obradovic öyle bir hani tırnak içinde gösteriş de yaptı. Sezon boyunca hani Türklerle oynamıyorsundur, oynamıyorsuna bir cevap niteliğinde.
Onu da tartışırız. Yeri burası mı bana?
Yani biraz, tabii ki tartışılır ama demek istediğim şey şu aslında.
Onun oyunculara bir faydası var mı?
Ben o noktada değilim. Demek istediğim şey şu zaten. Fenerbahçe'nin ikinci beşi bile Tofaş'tan daha üstün bir.
Bu arada geçen hafta şeyi konuştuk. Beş. Obradovic'in böyle bir görevi yok. Hani bunu tekrar hatırlatalım. Yani bunu ısrarla hatırlatalım. Oyuncu çıkarmak Obradovic'in görevi değil. Oyuncu altyapılardan çıkarmak ve bunu bir proje haline dönüştürmek federasyonun görevi. Kulüplere çeşitli altyapı akademileri kurmayı zorunlu kılabilir mesela. Bunun gibi birçok şey yapabilir. Almanya'da yapılan bir sürü örnek var.
Örnek var, evet.
Bunu da altını çizeyim. Hani iki taraftan da görüşleri söylemiş olmak için söyledim bunu.
Ve velhasıl yani Tofaş için gelinen yer itibariyle sezon başarılı geçti. Fenerbahçe'de favori oldu seriyi. Çok zorlanmadan geçmeyi bildi.
2-0 ve hiç kayıpsız Fenerbahçe. Yorgunluğun bir etkisi olur mu diye beklemiştim ben kendi adıma. Özellikle ilk maçın ilk çeyreğinde hissettim. İyi şut atarak Tofaş. Fenerbahçe'ye bir biz de iyi takım olabiliriz hani. Sizin iyi bir gününüze denk gelmezsek bu maçı kazanabiliriz mesajı da verdiler aslında.
Tofaş'ın hücum verimliliği yüksek. Yani verimli hücum eden bir takım ama yani rotasyonu belli Tofaş'ın.
şu çok önemli bir ayrıntı.
Miçic konusu var bir de.
Anadolu Efes'e
kalmış. Miçic'i ben çok beğeniyorum. Yani çok iyi bir şutör. Oyunu açan, modern basketbola çok uygun bir oyuncu. Ama üst seviye için şüphelerim var.
Tofaş'la ilgili şunu ekleyeyim. Aklıma geldi. Bu biraz reklam yapayım mı? Bu ayki fanatik Mayıs sayısında benim de yazım var. Bizi dinleyen arkadaşlara söyleyeyim de Basketbol Süper Ligi'ni
almış yapacağım. Olanlar alsın diye söyledi.
Tofaş'tan iki oyuncuyu mecburen biraz da ligin Türk 5'ine koydum. Bir ligin 5'i yaptım, bir de Türk 5'i yaptım. Hani Barış Ermiş ve Kaya Peker mevcut yaşlarına rağmen, özellikle Kaya, ligin en iyi Türk 5'inde yer alıyor. Çünkü oynayan çok fazla oyuncu. Kaya bence o seviyede oynayan çok fazla
oyuncu. Alkışlık bir sezon geçirdi yani geldiği seviye itibariyle. Ama yani netice itibariyle Tofaş'ın kadro yapısı tamam, bir düzeni var. Orhun Eren'in takımlarında zaten alışık olduğumuz bir yapı vardır. Ama çok fark yaratabilecek bir kadrosu yok Tofaş'ın.
Evet. Kim içişten de faydalanılmadığı dönemler olmuştu.
Yani öyle ekstra oyuncuları alıp katkı verebilecek bir yapı değil.
Ben de öyle düşünüyorum. Buraya kadar gelmeleri de, playoff yapmaları da başarı hanelerine yazabileceğimiz bir madde.
Çok net başarı.
Fenerbahçe'nin eşleşeceği taraftan devam etmek istiyorum. Darüşşafaka Banvit'i geçti 2-0'la. Hemen bu seriyi de ufak bir değerlendirelim. Açıkçası ilk maç Darüşşafaka...
Filipovski olmalı abi 2-0.
pardon ama. Togan'a söyler misin? Filipovski bu sezon 2,5 milyon dolarlık kadrosuyla kupa kaldırdı.
Aydınlandı.
Kaldıramayanlar utansın.
Aydınlandım şu an.
Şöyle söyleyelim. Darüşşafaka 2-0 seriyi geçti. İlk maçı rahat kazandı ama maçın sonlarında Furkan'ın ve Bamit'in ekstra bir çabası vardı maçı döndürmek için ki çok umutsuz bir vakayı ele aldılar ikisi. Koç da yılmadı ama ikinci maçta Bamit ilk yarıyı 10 sayı önde kapattı.
Bayağı için elindeki maçı vardı abi. Yani hiç bunları söylemene gerek yok. Yani bu serinin aslında iki maçta da Bamit iyi olan taraftı ama daha çıkı tamamıyla kadro kalitesi farkıyla kazandı. Yani hani oyun hazırlığı Bamit'in gene çok yerindeydi. Oyunu aldı. Seriyi uzatma şansı geldi ikinci
Koçin
maçta. Koçin
Kolay Bled yenemedi mi sence Filipovski?
Ya ortadaydı. Ama hani sonuçta Dacica çok daha iyi bir hücum takımı. Yani Bamit kilitleniyor bir yerde. Yani çok dar bir rotasyonla oynuyor. Orelik çok kötü bir seri geçirdi bu arada. Yani
bayadır.
Orelik ben şey gibi görüyorum. Olympiakos'ta Papa Nikola'ya durunca onlar da duruyor ya.
Bravo, aynen. Yani
o da öyle.
Orelik de sonuçta oradaki X faktör oyuncu. Yani hani kilidi açan oyuncu rolünde. Eğer o oradan bir katkı gelmediği zaman zaten işleyen çarklılar belli yani. Jordan Theodore tamam yani çok şu anda ligimizdeki en iyi yani yabancı oyunculardan bir tanesi ama sonuçta Banvit sistemi içerisinde etkili olabilen yani çok top kullanıyor ve çok
yüzdesiz de attı.
Evet yani
yüzdesiz de attı.
Yani Theodore'un biraz yanıltıcı olan tarafı o aslında. Yani çok verimli oynamayabiliyor bazen. Çünkü çok fazla top kullanıyor. Banvit'in sistemi de buna uygun açıkçası. Ama işte o yan parçaları bulamadıkları zaman çok büyük sorun yaşıyorlar hücumda. Dacica da öyle bir takım değil ki. Dacica da yani hani yüksek skor seviyelerine çıkabilecek oyuncuları olan bir takım.
Yani Okben Banvit'te oynar mesela.
Çok rahat oynar. Yani.
Darüşşafaka'da oynayamıyor.
Farkı öyle düşün.
O zaman peki, Fenerbahçe ve Darüşşafaka serisini biraz konuşmak lazım arkadaşlar. 2-0'la geldi iki takımda. 1 ve 4 tane eşleşmeler. Sezonda, Euroleague sezonunda 2 kez Darüşşafaka'nın kazandığını görüyoruz. Bu sizce bu eşleşmede bir şey olabilir mi? Ön izleme gibi bir şey olabilir mi bize? Fenerbahçe'nin zorlanacağını.
Ben hemen söyleyeyim. Burada topu Orçun'a vereyim. O biraz farklı düşünüyor. Ben maksimum 1 maç alır diyorum.
Yani, bu arada şey hatırlatalım. Yani 3-1 diyorum. Çeyrek finaller en iyi 3 maç üzerinden yani 2 yapanın kazanacağı üzerinden geçti ama yarı finallerde en iyi 5 maç kazandı. Yani hani 3 yapan kazanacak serileri. Orçun, sence Darüşşafaka ev sahibi avantajı bu arada Fenerbahçe'de. Buna rağmen Darüşşafaka'nın seride şansı yüksek mi?
Kadro olarak Dacica'nın ben Fenerbahçe'yi zorlayabileceğini düşünüyorum. Neden derseniz çünkü şöyle bir avantajı var Dacica'nın. Fenerbahçe'nin zorlandığı bölümler var. Yani oyun içinde eksik kalabildiği noktalar var. Bunların başında da birebir savunma zafiyeti geliyor. Yani Fenerbahçe geçen yılda keza aynı şekilde böyle zaafları olan bir takımdı. Hatırlayın. Yani laboral falan böyle. Yani delici gardları olan takımlar Fenerbahçe'yi
ya da işte uzatmada De Colo'nun yaptıkları
veya mesela
gard savunmasında biraz zaafları yani, olan bir takım aslında.
Perimetre civarında yer gerisinde topa iyi yön veren ve direkt çembere giden oyuncuları savunmakta zorlanan bir takım Fenerbahçe. Yani bunu bu sezon defalarca kere gördük.
Ligin en iyisi Brad Wanamaker olabilir bu işte.
Kesinlikle öyle. Yani sadece Wanamaker değil, Clyburn, Scottie Wilbekin.
Bir numaradan geliyor anlamına göre.
Evet, söyleyeyim. Yani hani Dachka'nın elinde bu tür oyuncular var.
Bunun istatistiğini vermiştik değil mi? Hani pick and roll sonrası oyuncuların davranış biçimleri çıkarılmıştı, evet. Euroleague'de. Evet. Hani Dachka'nın bütün oyuncuları tamamen çembere gitmek üzerine. Hani pas yok, direkt çembere gitmek üzerine
oynuyorlar. Ki bunun zaafları da var. Var. Avantajları çevireceği maçlarda olur. Bu da Fenerbahçe'de öyle serilerden bir tanesi. Öyle bir takım, öyle takım savunmasına sahip bir takım.
Ama şöyle bir olgu var. Tabii ki Fenerbahçe bu seride yani favori. Bunu söylemeye gerek yok. Ama sorun yaratma anlamında ve sürpriz çıkarma anlamında Dachka'nın bir şansı var. Yani Bled çünkü hani bu tür eşleşmeleri seven bir koç. Hani
birleşme öncesi eler mi? Ben pek ihtimal vermiyorum. Yani bir maç alır ama
eler mi? Çok kapsamlı ve zor bir soru yani.
3 kere yenmesi lazım.
Çünkü. Tabii ki yani Fener ağır favori ama çok keyifli bir seri izleyebileceğimizi düşünüyorum. Mümkün. Yani Fenerbahçe açısından çok kolay bir seri olmayacağını düşünüyorum.
Ya bu Final Four öncesinde de bazı sohbetlerde şey dönüyordu. Acaba Final Four seri üzerinden oynasa uzun maçlarda Obradovic için hani bu coaching'i aynı şekilde sunabilir mi ki Panathinaikos veya Tapeit'te yaptıklarıyla bunu gördük zaten. Ama sanki lig içinde daha çok nasıl desem sezon içinde lig performansını inceleyemediğiniz için takımların Euroleague'le konsantre olduğunuz için daha fazla.
23 maç mı üst üste kazandı şu an Fenerbahçe?
Evet.
O divarda bir durum evet, var. Yani 23 maçtır yenilmiyor.
Demek istediğim yani iki takımın birbirini seri içinde ne kadar zorlayabileceği Euroleague'de oynadığı teker teker oynadığı rövanş maçlarından daha önemli.
Tabii bir ve de hazırlanacak. Koçların
buna nasıl hazırlanacağı.
Yani Bled'in maç önü hazırlığı ve özellikle daha önemlisi maç içindeki mikro hamleleri çok iyidir. Yani bu anlamda fark yaratan bir koç.
Avrupa'da. Ve hani Obradovic'e karşı da özel olarak hazırlanan evet. Koçlardan biri.
Yani sadece Obradovic değil, hani Bled karşısında iyi rakip görmeyi seven bir koç. Hani iyi koç gördüğü zaman performansı artan bir koç.
2010 Barcelona'dan sonra, onu da Xavi Pascual herhalde kadro kalitesiyle başarmıştı. 2010 galiba Barcelona'dan sonra ilk defa iki kere maçı kaybetti.
Obradovic. Bir sezon içerisinde.
Yani tamam Maccabi falan da vardı yani o ayrı hani gerçekten Bled'e kaybetti. Yani hocaya kaybetti. Ama tabii o Efecan'ın dediği nokta. Sezon içerisinde birbirine hazırlanmamış, daha çok sezonu oynamaya çalışan takımların form durumuyla birbirlerine özel olarak çalışacak takım durumu yani seri içerisinde
farklı başka olacak. Bir şey oynanacak
evet.
Yani.
Başka bir şey oynanacak.
Evet.
Birbirlerinin zayıf noktalarını çalışacaklar, güçlü noktalarına yani, önlem almaya çalışacaklar.
Obradovic'in de elindeki hücum setleri 100 tane var diyordu ama farklı bir şeyde çıkarması gerekiyordu Arşafak'a. Çünkü birebir de yenemeyeceği yerler var.
Yani çok ağır bastığı yerler var, eksik kaldığı yerler var. Ama ben teknik açıdan çok keyifli bir seri olacağını düşünüyorum.
Darüşşafaka'nın bu arada uzun rotasyonun performansı da çok önemli.
Eğer Madrid karşı. Maç, yani İspanya'daki Madrid maçları gibi olursa, yani işte James Anderson'ın bazen dönemden 4 numarada oynadığı, işte Slaughter'ın sadece savunmada gezgin pivot olarak görev yaptığı, hani gezgin pivot biraz kötü bir tanım oldu ama gezgin çember sanırım. Evet.
Mobil
olduğu bir durum söz konusu olursa şansı olur. Ama yani Obradovic daha sonra değil. Buna hemen yanıtı maç içerisinde yanıtını verir. İki maç sonra yanıt vermez. Hemen oradan ya 4 şey numaradan başlar.
Gecikmeli arama değil mi? Lasso yani, onu çok seviyor. 3 maç sonra arıyor.
Yani gerekirse gerekirse Veseli Udoh'tan vazgeçip Kalinic'i 4 oynatır.
Mesela. Ya cevap çözümleri olacak. Bunu da izlemek de bizim maçımızdan keyifli olacak. Merakla bekliyorum ben de seriyi o yüzden.
Taktiksel ama, açıdan da güzel bir seri.
Ama bekliyorum şu var. Yani. Hani biz mesela bunu konuşmuştuk ya F4 öncesinde yani Real Madrid maçı için. Demiştik yani gerekirse Real'in 5 dışarıda oynaması gerekiyor Randolph'da. Evet. Mesela Bled bunu çok seven bir koç yani bunu yapabilir. Yapabilir tabii.
Ya, yaptı zaten işte. Ya, Moyer yaptı. Şeye de yapabilir.
Moyerman'ı da 5'e çekip direkt şutu olan 5 tane oyuncuyla da oynayabilir yani.
Clyburn'un şutu yok abi. Orada sorun o işte.
Ama ya yani o da
net bir şutu yok.
Yok ama soktuğu zaman ben sokuyor.
Ben şimdiden iddiam şu. Darüşşafaka'nın Volkswagen Arena'dan ziyade ülke arenada daha iyi basketbol oynayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'ye karşı. Çünkü nasıl desem size, bunun sebebi de şu. Fenerbahçe'nin özgüvenini vurmak açısından biletin bir planı var.
Olabilir.
Ya şöyle özgüven. Hazırlayacağı şeyleri zaten ilk maçta göreceğiz. Arenada oynanacak ve seri oraya gelene kadar Obradovic'in de Darüşşafaka'yı çözeceğine inanıyorum.
Tabii ki. Yani bu mümkün. Bunun ötesinde hani bayağı net aslında. İki koç da birbirini çözecek ve yeni hamle yapmak zorunda kalacak.
Tabii
aslında.
Şunu da ben hatırlatayım. Yani seri bugün biz bu programı kaydederken başlıyor. 2
saat sonra başlayacak arkadaşlar yani. Umarım keyifli olur hepimiz için. Şimdi serinin diğer ayaklarını konuşmamız lazım. Bu arada evet. İkinci sıradan Beşiktaş girdi playoff'a ve Beşiktaş 7. sıradan giren Antep'i 2-0'la geçti. Siz programı açarken basketbol açısından talihsiz demiştim.
Abi ilk maç için.
Ya gerçekten izlediğim en kötü basketbol maçlarından biriydi.
Yani. Aynen öyle abi. Hiç keyif almadım. Hatta böyle maçı izlemek zor geldi yani. Hani
%30'larla şut attı
iki Antep takımda. Öyle ama Antep'in şey şutların yani serbest atışlar ayrıldığında şutların %46'sı üçlük olarak deniyor. Yani ligin açık ara lideri. Avrupa'da da muhtemelen
böyle bir oran olsa. Diye yapıyorlar.
Sadece abi basic plan da atıyor yani. Hani bütün abi, takım üçlük atmaya odaklı.
Sadece o değil. İlk maçta yani yanlış hatırlamıyorsam 18-19 top kaybı falan vardı evet, Antep'in. Yani hani böyle
tempo çok düşüktü.
Tempo yoktu abi. Aksiyon yoktu yani.
Ama ben Antep'i de burada futbol takımının başına gelenleri hani taraftarları daha iyi bilir. Tofaş gibi ben başarılı görüyorum. Yani 7. sıradan playoff'a girmesi Antep'in gayet başarılıdır. Yani Beşiktaş'a eğlenmiş olması çok anormal bir durum değil.
Orada iyi bir koç var yani. Onun da hakkını vereyim biraz. Orada çok olumlu işler yapıyor.
Ki Antep seyircisi de bu arada her maçı doldurdu. Takımlarına sahip çıktılar. Beşiktaş maçının ikinci maçı da öyleydi serinin. İkinci maçta şöyle bir sorun vardı. Gaziantep ilk yarı önde götürüyordu ama şöyle bir maça döndü olay. Hani nasıl desem, bölgesel lig maçlarında böyle sürekli faul yaparsın ya birbirine. Ve favori takım bundan kendine avantaj sağlar. Beşiktaş 10 sayı gerideydi. İkinci çeyrek faul hakları 6,5 dakika kala doldu iki takımın da. 6,5-7 dakika kala. Beşiktaş faullerle önde girdi içeri ya da 2 sayı geride girdi. Hatırlamıyorum tam olarak. Ama bu şekilde ikinci yarı momentum alarak iki tane şut soktu kritik Michael Roll'la.
İşte Gaziantep Efes'e çok güzel yapıyor. Yani maçı 90'lara çıkartıyor hemen bir anda.
Earl Clark form yani farkı da vardı tabii ki orada. Yani ikinci maçta.
Earl Clark ikinci
yani
maçı
oynadı. İkinci maçı alan oyuncuydu yani.
Şeyin de hakkını verelim. Jefferson verimlilik puanında ligin lideri bu arada. Yani MVP yarışında hani Theodore ve Stimac konuşuluyor. Bence de ikisinden biridir MVP hak olarak. Evet. Yani kime verecekler bilmiyorum. Çok da sağlıklı bir MVP şeyimiz yok
playoff'a
aslında.
Playoff'a bakacak mıyız acaba normal sezonun?
Onu bilmiyorum. Yani bizim böyle eski MVP'ler kim diye de ben şöyle bir bakmıştım. Onlar da tam belli değil. Böyle resmi bir güzel bir MVP organizasyonumuz yok. Onu söyleyeyim. Jefferson bu listede değil ama verimlilik puanında ligin lideri. Hani Jefferson da benim 3. MVP adayım diyebilirim. Tamam 7. sıradan gelen bir takım MVP olmaz bir oyuncu ama çok iyi bir sezon geçirdi. Onu da söyleyelim yani.
Vitrine koydu kendini evet. Ya.
Yalnız Hayzip konusunda bir eleştiri yapacağım. Devrenin sonunda Mike Rowe'la bir müdahalesi var. Yani Hayzip'in o karakterini artık biliyor yavaş herkes. Yavaş tanıyoruz. Ama hani bu kasıtlı gibi gelmese de Mike Rowe'un elmacık kemiği şişti bayağı devrede girerken yani. Son toptan önce bir yumrukla tokat karışımı bir şeyi var.
Adam arıza.
Ya gerçekten dedim. Bir de şey oldu yani son top eline kaldı Mike Rowe'un. İçeri dribbling ederken çıkardı ve faul verilmedi bu pozisyona. Bu da hakemlerimize biraz daha uyarı gibi olsun. Çünkü çok sert bir tansiyondan çıkamadılar bence.
Enteresan olan bence Hayslip'in hala
oynuyor olması.
Yani çok iyi şut atıyor bu sezon.
Evet.
Öyle de bir durumu var yani.
Şutunu bayağı geliştirdi ya. İlk zamanlarını hatırlayın. İlk hocam, zamanlarında çember savunucusu olarak düşünülen bir oyuncuydu.
Tabii 4.5 oynuyordu Efes'te filan. 4.5
İlk dönemlerinde.
Yani orta mesafesi bile sağlıklı değildi aslında.
Değildi. İnanılmaz geliştirdi.
De var.
Hezip'le kendi gelişimi bir... Beşiktaş serisine dair, Antep serisinden konuşacağımız bir şey kalmadıysa Abdi İpekçi kullanan iki takımın serisine geçmek istiyorum. Efes 2-1 ile geçti Galatasaray'ı ve 1-1 olduğunda Ergin Ataman'ın söylemleri ve kazanma hırsı bize Galatasaray'ın acaba bu seriyi geçebileceğini düşündürten bazı yönleri oldu. Mi? Geçebilir mi diye düşündürttü kafalarda.
Ben ihtimal veriyordum bu arada, onu söyleyeyim.
Hepimiz sanki birazcık Ergin Ataman'ı da tanıyorsak ve seyirci avantajı diye bir şey varsa Galatasaray'ın 3. maçı kazanabileceğini ama düşündük. Ki ben ikinizle de konuştum ayrı ayrı.
Bugün Efes kontenjanım, ben hani Orçun'a vereyim. Bir müsaadenle Efecan, tabii, burada tabii, moderatör tabii olarak müsaade istiyorum. Ergin Hoca hakkında bir iki şey söyleyeceğim.
Bravo, ben de oraya girecektim.
Ben Orçun'da de söyleyeceğim tam olarak.
Tamam, o zaman buyursan.
İlk sizden tamam dinleyeyim.
Şimdi Ergin Hoca'nın asistanına yaptığı hareket çok eleştirildi. 10 bin taraftar bekliyorum dedi, çirkin görüldü. Bu sene çok başarılı değil Ergin Hoca. Kabul ediyoruz zaten. Euroleague'de olmadı, Türkiye Kupası olmadı, ligde işte ilk turda elendi. Bunların hepsi tamam. Ama çok çok önceki podcastlerde söylemiştim, TBL konuştuğumuz podcastlerde. Ergin Hoca bu sene hem koçluk yaptı, hem genel menajerlik yaptı, hem yöneticilik yaptı. Ergin Hoca'nın hırsını 10 bin taraftar bekliyorum derken Galatasaray'ın başkanı iftar yemeği veriyordu. Şimdi Ergin Hoca orada tribüne oynamak için yapmadı. Gerçekten çok hırslı, kazanmayı çok isteyen ve kazanmayı da bu sene olmasa bile bilen bir koç. Yani iki kere Final Four oynamış, Euro Cup'ı kazanmış, Euro Challenge'ı kazanmış, Türkiye Ligi şampiyonu olmuş, Türkiye Kupası'nı almış, Cumhurbaşkanlığı almış. Yani CV'sini tartışmaya abi gerek yok.
Triple Crown'u var ya.
Beşiktaş'ta. Evet, Beşiktaş. Beşiktaş'ın efsane.
Yani Türkiye'de başka yapan yok yani.
Beşiktaş'ın gelmiş geçmiş en iyi sezonu bu arada basketboldaki.
Kesinlikle.
Hani 78'de falan karşılaştırılmaz yani.
Ya Ergin Hoca.
Şimdi böyle bir koç var. Evet, bazı sıkıntılı yanları var. Medyaya çok yansıyor ama Orçun'la beraber işte sosyal medyada bunu yazdık. Ergin Hoca bunu Ergin Hoca'nın yaptıklarını Ivanoviç de yapıyor. Zaman zaman Obradovic de yapıyor. Sırp koçların hepsi yapıyor yani. Oyuncularını dayağa varan hareketler yapan bir sürü Sırp koç var. Ama abi, bu kadar medyaya yansımıyor.
İlkoviç ilk geldiği sezon hatırlayın yani. Doğuş'u hatırlıyor musunuz o Euroleague maçında yani? Direkt mola aldığında.
Obradovic belki yani yaptı. Konuşuldu mu? Konuşulmadı. Çünkü kazanıyor Obradovic. Şimdi kazanmıyor diye böyle bu kadar biraz antipatik bir karakter. Kabul ediyorum. Ama mil takım koçluğu yaptı. Abi biz hatırlayın ya. Biz 57 sene miydi? İtalya'yı yenemedik. Ergin Hoca bizim son 10 seneki bence en kötü kadromuzla İtalya'yı yendi. En zor gruba en kötü kadromuzla düşmüştük biz. 3 maç kazandı orada. Ev sahibi Almanya'yı yendi.
Amerika'yı bir yarı yendi.
Amerika'yı devreden. Yani Dünya Şampiyonası'nda çeyrek final oynattı. Avrupa Şampiyonası'nda gruptan yani yapacağını yaptı. Yani o takım o kadar maç kazanırdı. Şimdi biraz böyle bakmak lazım. Yani Ergin Hoca o yüzden diyorum ben Euroleague'de devam etmeli. Başka bir takım artık Galatasaray'da olmayacak, bu belli. Ama Galatasaray taraftarı da böyle yani herhalde Ulus Aslan'la bir problemi var Ergin Hoca'nın.
Evet.
Yani bunu Galatasaray çok çok doğru bir koç seçip Filipovski gibi bir koçu falan bulmadığı sürece o bütçeyle, bir de bütçe inecek, Ergin Hoca'dan daha iyisini rüyasında bile göremez. Kusura bakmasın yani.
Aynen öyle. Ben şuraya geleceğim.
Ben vazgeçtim. Konuşmuyorum.
Yani seriyi de konuşalım ama bence Ergin Hoca'nın durumu daha öncelikli olduğu için oradan devam etmek istiyorum. Yani yönetimle arasında bir gerginlik oldu. Yani aşikar artık. Hani takımın çeyrek final son maçı oynuyor ve takımdan hiçbir yönetici orada değil. Yani bu açıkça ne takımına güvendiğini gösterir ne de koçuna güvendiğini gösterir. Yanında durmuyorsun. Bu bir kere çok büyük bir sorun. Ve sezon başından beri gelgitler oldu. Yani Ergin Hoca gelen bütün eleştirileri tek başına göstermek zorunda kaldı. Evet, hataları yok mu? Çok fazla var. Yani açıklamaları konusunda yani demeçleri konusunda, oyuncularla ilişkisi konusunda çok fazla hatası
oyuncu
var.
Oyuncu seçimi konusunda.
Amenna. Ama yani sonuçta
geçen sene Euro Cup'ı aldı.
Ve 23 yıl aradan sonra Galatasaray'ı şampiyon yapan koç kendisi. Yani şimdi biraz da tamam yerelim, eleştirmeyi bilelim ama
yani Galatasaray bir önceki şampiyonun spor sergi dönemiydi. Hani bunu bir hatırlatalım. Yani İpekçi yeni açılmıştı. Spor sergi döneminden sonra bir şampiyonluk.
Ama hakkını vermeyi de bilelim. Yani şimdi Ergin Hoca'nın koçluğu sürekli tartışılıyor. Var mı Ergin Hoca kadar hani başarıyı gittiği her takıma yansıtabilmiş bir koç? Türkiye'de yok. Türk olarak yetiştirebildiğimiz bir
yok,
hani
ama Ergin Hoca'yla da ilgili şöyle bir şey var. Gittiği her takımla arası bozuk. Başarı kazandığı her takımla da arası bozuk. Galatasaray'dan giderken Galatasaray'la da arası bozuk gidecek.
Muhtemelen yani.
O zaman böyle bir karakterin bu kadar başarı kazanırken ya biz taraftarla konuda... veya takımlarla acaba nasıl bir gönül bağı kuramıyor? Niye böyle sorunlu bir karakter? Neyi yanlış yapıyor? Böyle bir tartışmamız lazım.
Şu aklıma geldi. Oktay Hoca da Galatasaray'dan. Mesela Oktay Hoca Galatasaray'dan sorunlarmış ki Oktay Hoca şeydir. En profesyonel koçtur. Hani o konuda Ergin Hoca'nın falan önüne koyarım. Çok Avrupa'ya iyi bir koçtur. Teknik kapasitesinden ayrı.
Duygusal da davranmaz.
Çok net.
Hiç hani, konuşmayı da sevmez yani.
Bir Alman koç
konuşuyor,
gibi.
Konuşuyor, küfür ediyor zaten Oktay Hoca.
Hani, bir robot gibi. Bunu iyi anlamda söylüyorum. Çok profesyonel bir koçtur. Kariyerimin en zorlu dönemini Galatasaray'da yaşadım dedi. İdari anlamda. Hani
ya demek ki basketbol şubede açıklığı var Galatasaray'ın yönetim olarak. Var. Ama bu bilindik bir gerçek. Beşiktaş'ın da vardı. Var. Karşıyaka'nın da vardı. Efes'in de vardı.
Evet.
Efes tamamen basketbol kulübü olmasına rağmen.
Efes'ten de sorunlu ayrıldı. Doğru.
Ya bu üç takıma geri dönebilir mi şu an Ergin Hoca? Dönerse çok şaşırırım.
Dönemez.
Galatasaray'dan gitti. Galatasaray'a geri dönebilir mi?
Dönemez. Dönmemeliyle benim buradaki
yurt dışında yeniden şans.
Şahsi.
Ya asla fikrin... katılmıyorum hiçbir yerde ama sen söyle önce.
Ya ben de hani Toga'nın söyleyeceğini söyleyecektim. Ya Ergin Hoca'nın bir kere bir öncelikle gözden biraz daha uzakta, böyle hani sürekli gündeme gelmediği, sürekli kendisini tartışmadığı bir yerde artık hayatına devam etmesi
gerekiyor.
Öyle
bir yerde daha rahat ediyorsa gitsin Avrupa'da bak, çalışsın.
Şey söyleyeyim, Mustafa Denizli Hoca'nın medya yönlendirmesi hani şeydir, efsanedir. Hani Türkiye'nin futbolda en iyisi.
Profesyonel.
Çok da merak çekilirdir.
Çok şeydir, hani özeldir, akıl koyar orada. Şimdi Ergin Hoca'nın ben şeyi hatırlıyorum, Efes Fenerbahçe serisinde hani medyanın... Medya ağırlığının kimde olduğunu çok net hani. Üç büyüklerle Efes oynuyorsa taraftar sayısı, tiraj, reyting falan. Ergin Hoca tek başına Efes'i manşete taşıyan bir koçtu yani. Medyayı da yöneten. Hani Ergin Hoca bir sürü işi bir anda yapmaya çalışan bir insan. O yüzden hani giderse İspanya'da, İtalya'da, Almanya'da bir takıma. Gerçekten bir basketbol ortamının içine giderse. Siena'da öyleydi mesela.
Abi yani Siena efsanesine
kafası rahat eder. Gerçekten.
Siena efsanesini yaratan kişi bu arada Ergin Hoca'dır yani. Bu noktada yani sadece...
Bu arada şeyi söyleyeyim hani sosyal medyada tek F4 yapan koç Oktay Mahmut'idir diyenler oldu. Ergin Hoca'nın iki kere Final Four'u var.
Maalesef yani bu noktada
herkes... Biri Efes, biri Siena'ydı.
Evet. Herkes basketbol konuşmamalı galiba da oraya girmeyelim. Girersek çıkamayız çünkü ben çok ağır girerim oraya. Demek istediğim şu aslında, bu sadece Galatasaray özelinde değil. Türkiye'deki takımlar, büyük takımlar özelinde bir kere organizasyonu kurmak gerekiyor önce. Yani sadece iyi bir koç getirmek de olmuyor iş. Yani senin organizasyonun önce işliyor mu? Gerçekten GM'in den tut doktoruna kadar, oradaki o bütün yönetim seviyesine kadar doğru bir yapılanma mı var?
Pazarlamana kadar her şey yani.
Bunları konuşalım.
Konuşalım tabii ki. Neyse ben daha fazla uzatmayacağım Ergin Hoca ile ilgili. Bu arada Ergin Hoca'yı sonuna kadar başarılı buluyorum. Söylediğiniz her şeye katılıyorum.
Bir şey daha söyleyeyim.
Yapamadığı iş yok.
Bence Aydın Örsten de önde. Başarılı
olabilir.
Olarak.
Aydın yani sadece Aydın ki Örsten önde. Ki Aydan Siyavuş'tan da önde.
Aydan Siyavuş'tan da önde. Evet. Hani Türk basketbolunun iki efsane koçu. Türkiye'yi
Ergin
bir yerlere getiren.
Ergin tamam da efsane oldu ama acaba Aydın Örsten gibi anılacak mı? Benim de sorum
öyle
var.
Öyle anılmayacak ama ikisinden de önde. Onu söyleyebilirim.
Şuraya gelecek olursam yani.
Türkiye'nin en büyük koçu şimdi. Karakter sorunu var. Bu dediğin kulüplerin hepsinde sorun yaşadı ve geri dönemez.
Bu arada sadece Ergin Hoca kaynaklı değil. Kulüpler sözünde durmadı da yaşadı. Kulüpler basketbolla ilgilenmedi de yaşadı. Evet, taraftarı küfür etti de yaşadı.
Efes Rakoçeviç'i istemiyordu Ergin Hoca'ya gitmişti. Yani Galatasaray en çok sorun yaşadı. Beşiktaş'tan ayrılma nedeni Galatasaray'da olması. Oyuncuların.
Bir de bütçe düşürdü Beşiktaş. Bütçe. Bir şey oldu neyse. Ama...
Abi o şeyi hani... Basketbol severler Ergin Hoca'nın gözünde o büyüklük yani winner şeyini görüyor gerçekten. Yani çok kazanmayı çok istiyor ve hep en tepede olmak istiyor Ergin Hoca. Yani Eurocup'ta bir takım çalıştırmak istemiyor
ama
Ergin Hoca.
Elin saf diyelim bir yerde de yani sonuçta şu da var. Eurocup kazandıran bir hocayı da yani bir sezon kötü geçirdi diye her maç...
Kesinlikle saçmalık
yani,
ama...
Topa tutmayın yani.
Sen
sürekli
yani Fenerbahçe yenemiyor. Bunu ben tekrar söyleyeyim. Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın rakibi basketbol liginde Fenerbahçe değil. Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın rakibi kim? Karşıyaka'dır, Darüşşafaka'dır, Banvit'tir. Bunu bir koyalım. Ondan sonra Fenerbahçe'yi yenemiyor şeyine. O
bunu
ayrı.
Konuşalım
futbol
sonra.
Liginden başka bir güç dinamiği var burada. Evet. Yani güç dengeleri çok farklı.
Avrupa'nın en iyi takımını yenemiyorsun ya.
Evet.
Artık
Avrupa şampiyonu.
Konuşalım yani.
Fenerbahçe Avrupa şampiyonu. 3 senedir Final Four oynuyor. belli bir bütçesi var. Avrupa'nın gelmiş geçmiş en iyi koçu
sen
var.
Sen de yap ondan sonra konuş. Ha. Ondan sonra her gün
ayrıca Orçun'un dediği Gerardini ile çalışıyor. Ha. Sen kimle tabii çalışıyorsun? Galatasaray'ın genel menajeri kim?
Bilen var mı?
Bilen var mı Galatasaray'ın genel
Ergin menajeri? Ergin
Ataman. Evet Ergin Ataman. Olay bu.
Seriye dönecek olursam
seriye da. Seriye dönelim bir an önce yoksa bu konu da uzak.
Efes'ten de biz bugün Efes'i sana
yapalım. İsterseniz bu durumu da Türkiye basketbolunda transferleri de konuşacağımız bir program daha yaparız. Ama bu yapalım. Bölümde serileri tartışmamız lazım.
Yani bu seriye dönecek olursak olay Göksel'in sandığı gibi Galatasaray'ın daha iyi takım olmamasıyla alakalı. Yani Efes kesinlikle Galatasaray'dan bu sezon için çok daha ne oynadığını en azından bilen ve daha kaliteli
Final
parçalara
son anda kaçırmış tempoyu çok iyi verebilen basketbolun oyununu Galatasaray'a nazaran çok daha iyi oynayan bir takım Efes.
İkinci maçta yani Ergin Ataman'ın sahada olduğu ve kazandıkları maçta belirleyici bir faktör vardı. Orada işte hani tempo oyununda fark yarattı. Galatasaray bir rebound üstünlüğü sağladı.
Efes'in tabanı Fenerbahçe'den 40 yiyip tavanı işte Olympiakos'u deplasmanda yenecek yani bu kadar böyle tavanla
tabanı. Fenerbahçe'yi de yenebilecek bu arada.
Tavanla tabanı birbirinden bu kadar zıt olan ve bu kadar makası açık olan bir takım bu sene Avrupa'da izlemedim ben. Yani.
Efes bu yüzden zaten anlamamızı güçleştiriyor
kendisini. İşte orada bir koç becerisi devreye giriyor da neyse.
Tabanı da koç ama tabanı da koç tabanı da koç
evet,
o zaman.
Yani o düzensizlik zaten sorun. Ama şu var 3. maçta yani Efes'in kazandığı maçta yani o kalite farkı çok net belli oldu. Orada ben hani şunu da söyleyeyim. Ergin Hoca kötü bir maç çıkardı. Efes'in en iyi yaptığı işe izin verdi. Yani Efes tempo oyununda çok iyi bir takım. Yani Efes'i eğer o açık saha ve geçiş oyununu verirseniz maçı kazanmanız için çok daha iyi bir takım olmanız
zaten
lazım.
Zaten bu sezon
yani
toplamda Efes Galatasaray serileri 6-1 mi 5-2 mi?
Yok 7 maçın 7 maçın
6-1. 6-1.
7 maçın 6'sını Efes
zaten
kazanmış.
Zaten bazı şeyler de bellidir arkadaşlar.
Yani evet işte bizi daha iyi demekle olmuyor.
Ergin Hoca ben çok iyi hatırlıyorum ki Efes'i izlemeye gelmişti Euroleague'deki rövanş maçı öncesi. Efes'i izledi analiz etti. Efes yine yendi. Yani hani bu sadece Ergin Hoca'nın da yapabileceği bir şey değil.
Şu noktaya gelelim. Yani Galatasaray serisinde beklenen oldu. Yani Efes'in turu geçmesi bekleniyordu zaten. Turu geçmeseydi ama Efes açısından büyük skandaldı yani. Galatasaray'a kaybetselerdi.
Perasovic giderdi abi.
Net giderdi. Şimdi daha düzeni oynayan bir takımla karşılaşacak yarı final. Hemen onu da istersen
değerlendirelim. Efes'le Beşiktaş yarı finalde karşılaşacaklar. Evet. Sağ avantajı Beşiktaş'ta ligi ikinci bitirdiği için. Sezon içinde Efes ilk maçı kazandı deplasmanda Beşiktaş'a karşı. Beşiktaş ligin son maçında çok kritik. Bence bu playoff serisinin bir değerlendirmesini yapabileceğimiz bir maç olabilecek bir maçı Beşiktaş kazandı.
Kilit.
Kilit maçlardan bir tanesin. Çünkü çok sıralamayı önemliydi. Etkileyecekti.
Evet. Evet, Efes arka arkaya Darüşşafaka ve Fener'e kaybederek
evet
sırayı kaybetti aslında.
Evet. Darüşşafaka, Fener ve Beşiktaş'a üst üste 3 maç kaybedip sağ avantajını Beşiktaş'a verdi.
Şimdi bir kere Galatasaray serisinden farklı olarak Beşiktaş bu sezon özgüven kazanmış bir takım. Şimdi Galatasaray sezon içinde çok fazla kırılmalar yaşadı. Yani Ergin Hoca işte buna çare olmaya çalıştı. Düzeni değiştirmeye, farklı beşlerle yapı kurmaya çalıştı ama Beşiktaş sezon başından beri ne oynadığı hemen hemen belli olan stratejisi belli. İşte ne zaman yani işte Diamond Zone yapacakları, ne zaman tam sahaya geçecekleri, ne zaman alana dönecekleri. Bunlar sezon başından beri Ufuk Hoca'nın kafasına ve net bir şekilde de bunu uyguluyor ve bu sezonda çok verim aldı. İyi bir takımdaşlık var Beşiktaş'ta. Bu aşikar yani görüyorsunuz yani. Oyuncuların Ufuk Hoca ile iletişimi çok sağlıklı. Beraber oynamaktan çok keyif alıyorlar. O yüzden şimdi Efes'in de sorunlarını düşününce çok zor bir seri olacak Efes açısından. Çünkü Efes'te de şu görünüyor ki oyuncularla Perasovic arasında ciddi bir
Efes yönetimi kesinlikle Beşiktaş serisine bilet vermemeli. Bunu bak bugünden söylüyorum. Bu serinin kaderini etkileyebilir.
Öyle bir vizyon olduğunu düşünmüyorum ben Efes yönetiminde.
Yıllardır bu sorunu yaşıyorlar zaten. Sağ avantajı Beşiktaş'ta olacak ama Abdi Pekçi'nin maçları
Galatasaray maçında olmadı. Yani öyle bir şey.
Ama işte onun çeşitli nedenleri var.
Umut yoktu umut takımda. Yok. Galatasaray yani taraftarı
ama Beşiktaş şimdi sportif anlamda bazı başarılar elde ediyor.
Beşiktaş saldıracak tabii ki.
Ben yani Beşiktaş'ta olsam
ben maçı izlemek takım isterim mesela.
Sadece futbol takımıyla ilgili değil. Takım Efes'i eleyebilecek potansiyele sahip.
Tabii ki sahip.
Ha, yani... Bu arada beni biliyorlar. Ben Beşiktaşlı taraftarıyım. Gerek yok ama tabii basketbol adına...
Şov yapmana gerek yok.
Bu sene 8 Efes maçı izlediysen 1 Beşiktaş maçı izledim. Öyle de bir yönüm var.
Artıları eksilere gelecek.
Keşke öyle olsa yani. Hmm. Takım tutup objektif olmak önemli zaten. Takım tutmuyorum diyenler yalan söylüyor bu arada, onu söyleyeyim.
Sağımda mı oturuyor?
Artıları eksilere gelecek olursak iki takımın da birbirlerine yani kadro içinde baktığım zaman artıları var. Şu önemli olacak bence bu seride. Şimdi Granger'ın bir kere Efes'te eğer iyi durumdaysa fark yarattığı maçlar oluyor. Orada çünkü guard açısından Beşiktaş'a işte Michael Thompson'la oynadıkları için bir üstünlük sağlayabilir Granger. Ki ilk maçta da Granger hani deplasmanda çok iyi bir maç çıkarmıştı. Beşiktaş açısından topu yönlendirecek bence Michael Roll'un orada, yani hani bir buçuk oradaki oyun üstünlüğü ve oyun kurma IQ seviyesi, çünkü o ikili oyunları falan çok iyi, çok tadında oynuyor yani. Orada fark yaratabilir Beşiktaş. Uzun konusunda ben iki takımın da birbirlerine öyle çok büyük eksiklik yaşayacağını zannetmiyorum. Yani City maç iyi bir sezon geçiriyor.
Ama Dunstan'a karşı oynayacak.
Dunstan'a karşı oynayacak ama orada işte yani Earl Clark faktörü var yani. Hani iyi bir Earl Clark fark yaratabilir.
Ya şeyi de gördük. Sen lafını unutma. Derrick Brown büyük maçlarda geri adım atıyor ama böyle maçları da seviyor.
Evet.
Ya şimdi iki takım karşılaştırmasına bakacak olsak bence Beşiktaş'ın avantajlı olduğu, en avantajlı olduğu yer Michael Roll'un karşısında oynayacak oyuncunun Efes'te bulunmaması.
Evet.
Bir de
tam karşılığı yok yani.
Bir de Brandon Paul ceza aldı. Ha,
onu söyleyecektim. Brandon Paul buraya olabilirdi ama yani, ceza aldı 3 maç.
En iyi kısa savunucusu Brandon Paul olduğu için evet.
Oyun kurmasına izin verecektir Michael Roll'un eğer doğuşla falan savunmayacaksa. Strawberry CD eşleşmesi görebiliriz maç boyunca. Ölkart'la Derrick Brown eşleşirse rebound üstünlüğü Beşiktaş'ta olabilir.
Evet.
Ama hücum yönünde Togan'ın dediği bir şey var. Derrick Brown böyle maçları oynamayı sever. Ama bunu göreceğiz, öngördüğümüz şeyler. Yalnız şeyden, Stimaç Dunstan'ın eşleşmesinden çıkacak sonucu çok merak ediyorum.
Yani Stimaç yani, bu sezon bence
en iyi sezonlarından birini oynuyor.
Çok üzerine koydu ve özgüveni
karşı
çok
elinde. Karşı taraftan Dunstan da en iyi sezonlarından birini oynuyor. Katılır mısınız bana?
Katılıyorum. EuroLeague 2. 5'inde.
Katılıyorum evet. Yani.
Ve bu iki oyuncunun eşleşmesi sırtı dönük oynayan Stimaç mı yoksa Dunstan gibi... Yani delici bir oyuncuyum.
Valla ikisi de garda biraz mahkum olduğu için.
Orada da sanki Efes'in bir adım öne çıktığını görebiliriz. Ama çünkü Michael Thompson'dan daha iyi gardları var Efes'in.
Eğer Peresovic'i gidip Hortel'le Granger'ı yanına oynatırsa, hazır Brandon Paul'da yoksa,
şimdi
Ufuk Hoca orada cezayı keser.
Şimdi benim geleceğim yere geldim. Bu seride bence yani kadro eşleşme konusunda, oyuncuların eşleşme konusunda iki tarafta birbirine çok üstün değil. Orada bence işte coaching tercihleri ve tamamıyla teknik detaylar belirleyici olacak. Çünkü şunu biliyoruz yani sezon içerisinde gördük Ufuk Hoca yani Karşıyaka'yla şampiyon olduğu sezonda da maç içerisinde çok enteresan düzenlere geçip
özellikle savunmada.
Evet. Ya akılları şaşırtabiliyor. Perosevic'in orada
ama ne? Ufuk Hoca Beşiktaş'ta daha o sınavı geçemedi.
Ufuk Hoca evet. Ufuk Hoca
özellikle Bamit serisi.
Henüz başarılı değil bu arada bence.
Başarılı anlamında
yani
söylemedim.
Yarı final oynayacak. Şampiyonlar Ligi'nde elendi. Türkiye Kupası'nda da yok.
Beşiktaş'ın bu serideki Efes'e karşı en büyük avantajı bana sorarsanız Michael Roll dediğim kısım şu. Beşiktaş oyunu 24 saniye içinde 2 veya 3 defa kurabiliyor yeniden.
Yönlendiriyor evet.
Efes'in Örtel ve Granger'la oynadığı dakikalarda bu pek mümkün değil. Sadece Granger'la oynadığı dakikalarda bazen Granger tek sorumlu olduğu için bu işten 2-3 defa top eline değiyor. Ama iki gardı yan yanayken genelde potaya gidiyorlar. Yani 24 saniye süresini ezen bir görüntüde.
Bir de alçak postan oyun kurmayı yani mesela Derrick Brown sağ lideri gibi oynuyor ama öyle oyun kurabilen ben oyun kurabilen bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum Derrick Brown'un. Bazen alçak postan
pas öyle bir yeteneği var.
Var. Yani Örkrak mesela ben alçak posta bence Derrick Brown'dan daha iyi oyun kuruyor. Derrick Brown'un evet bir orta mesafesi var. İşte hızlı oyunda net bir atletizm farkı. İlk şutu atması
Antep
önemli ama
Antep serisinde zaman zaman Clark'ın işte maçın perdesinden potaya gittiğini gördüm. Mesela 4-5 üzerinden de böyle bir oyun var Beşiktaş'ın. Dunstan'la Brown arasındaki o bağlantıdan çok daha kuvvetli geliyor.
Öyle bir alışkanlığı yok mu yalnız zaten?
Ligin son maçını izlerseniz pot altında hakimiyet kuranın biraz kazandığı maç oldu.
Aynen öyle. Gel işte Granger dedin ya. Granger karşısında böyle zayıf guardlar gördüğü zaman fiziğini çok iyi kullanabilen bir guard. Yani potaya çok iyi gitmeyi bilen bir oyuncu. Muhtemelen Ufuk Hoca orada hani Strawberry ile falan Granger'ı tutmak isteyecektir. Yani öyle bir eşleşme
yapabilir. Strawberry'i 3 bitirebilir gibi geliyor bana bu seride.
Hani Strawberry bir de yani Karşıyaka döneminden de hani Efes maçlarını iyi oynayan bir oyuncu. O yüzden yani serinin kilit oyuncularından biri de olabilir.
Ya orayı konuşursak çok konuşacağımız
bir şey de var. Efes'in
çünkü Karşıyaka'nın Bobby'si, Kenny Gabriel'ı bir tabii şey var. Öyle bir ekipte oynamakla bu aynı diyelim. Şey değil.
Değil yani burada da ama...
Burada rolü farklı bir kere Strawberry'nin.
Bir de Efes'in öyle ama işte, rotasyon kaç kişi olacak onu merak ediyorum.
Michael Roll'un yanında fark yaratan kısalardan olabilir anlamında söylüyorum.
Mesela şey yapabilir ama peki. O organizasyonun tam aynısı değil ondan söylemek
değil. Efes hani 10'a 8'e çekebilir mi maç?
Ya şöyle...
Yani Doğan, Sertaç falan... Oynayamayacağı için.
Doğan o
zaman
zaten
zaman
de.
Kullanacaktır bence Ufuk.
Ama yani.
Sertaç evet.
Erkan'ı kullanacak.
Erkan keza çok farklı.
Erkan burada çok verimli bir sezon geçiriyor. Oynadığı evet. Dakikalarda onu söyleyeyim.
Aynen öyle. Akıl koyuyor.
Ama Bakcan'ın bilmiyorum yani Efes Bençi ile fark yaratabilir. Onun ya, açısından onu söylemek şu, istiyorum.
Ben Efes Bençi'nde Deşan gelecek. Doğuş gelecek.
Hanikat Bençten
Hanikat
geliyor.
Hanikat gelecek. Evet. Hanikat'ın mesela karşılığı Beşiktaş'ta savunma anlamında olmayabilir.
Yok.
Yani Hanikat sahadayken rebound farkı da oluşabilir.
İşte o reboundlarda Stimaç ve Clark'ın ne oynayacağı çok önemli.
Efes'e yani ekstra oynamaları gerekiyor yani.
Çünkü Beşiktaş'ın da sorunlarından bir tanesi bu iki oyuncu hariç rebound katkısı verebilecek kısadan en fazla Michael Roll.
O da pozisyon bilgisi bence.
Strawberry de öyle rebound katkısı vereceğini zannetmiyorum. Yani Erkan girdiği zamanlarda o da verimli oynuyor.
Havuza düşen gibi. Topları alabilir.
Ya benim çok merak ettiğim bir seri ama dediğim gibi serinin çok daha hakkaniyetli geçmesi için taraftar ben, konusu çok önemli Efes açısından.
Şunu da söylemek
çünkü
istiyorum.
Çünkü Beşiktaş taraftarı dolduracaktır Efes.
Tabii.
Salonunu. Bu da ev sahibi avantajını kullanmak bence dünyanın saçma şeyi. Ben olsam hiç bilet satmam.
Yani son İpekçi serisi de olabilir bu arada onu söyleyeyim. Abdi İpekçi'nin yıkılması tadilatı daha doğrusu gündemde. Bir sene boyunca oynanmayabilir İpekçi'de maçlar.
Seriye dönecek olursam bir şunu eklemek istiyordum. Alex Cook gibi bir uzunu var. Efes'in neden kullanmıyor onu anlamıyorum. Yani kadrodaki en size'lı oyuncusu.
Kullanacaktır bence.
Yani kullanmalı.
Çünkü maç dansından
kullanmalı.
Karşı.
Yani şunu hatırla. Yani Perasovic small ball'a dönmeyi hala çok seviyor. Yani Galatasaray'la oynanan serinin son maçında gene small ball tuttuğu öyle kazandı zaten. Yani işte Plyce etkinliğini o şekilde yani. Plyce D'ye karşı dışarıda oynayan bir 5'le kazandı. O yani son
yordu uzunlarını biraz.
Galatasaray yani. Maçının son yani serinin son maçında iyi şut soktu Efes. Deşan'dan falan çok katkı aldı ama şimdi bu seride öyle olmayabilir. 3 maç kazanman gerekiyor çünkü ve şey durumu var. Yani
Galatasaray'dan çok daha birlikte oynayan bir takımla oynuyorsun bir de.
Ve demek istediğim Ufuk Hoca'nın farklı savunma stratejileri var. Yani hani böyle çok ezber bir small ball tutmayabilir yani.
Katılıyorum.
Tabii ki katılacaksın.
Çünkü Efes'in evet dediğin gibi bakalım, small ball'u ve 1-3-1'i bayağı ezber.
Fenerbahçe, Darüşşafaka ve Efes Beşiktaş serilerinden kimler kazanarak finale çıkacaklar? İki, yani dörtlü kombinasyon hepsi bana çok heyecan verici geliyor finalde. Ama tabii favori
ben hala Fenerbahçe'nin bu ligde şu sezon rakibinin olmadığını düşünüyorum. Yani finali de 4-1 falan geçeceğini düşünüyorum. Kim gelirse gelsin. Onu söyleyeyim baştan.
Yani, eğer bir yüzde verecek olursam Fenerbahçe %60-70 gibi bir oranla şampiyonluğun favorisi.
Daha erken tabii yani sakatlık konuşmak falan da olabilir yani.
Her
şeyin
ihtimali var. Bir de şöyle bir şey var. Euroleague'den sonra ne kadar odaklanabilecekler?
Abi hem Yudo hem Bogdanovic ikisi birden sakatlanmadıkça hiçbir şey olmaz. Onu söyleyeyim yani. İnşallah sakatlanmazlar da tam kadro umarım, büyük çarpışması izleriz.
Evet. Dört takımımız için.
Umarım şu mağazılık yanmıyorsundur takatli.
Dört takımımız için de geçerli. Dördün de sağlıklı ve tam konsantrasyon sağlayıp basketbol oynamasını bizim, diliyoruz.
Bizim çünkü derdimiz abi basketbol.
Basketbol yani izlemek.
Biz güzel, keyifli ve rekabet dolu maçlar izlemek istiyoruz. Yani hani işin böyle NBA playoff serilerine dönmesini istemiyoruz.
Tamam
yani.
O zaman ufak bir tahmin alayım. Final tahmini alabilir miyim hoş?
Finale çıkacak takım.
Aha, iki takım.
Ya Fener favori diyorum. Beşiktaş kazanabilir diyorum seriyi.
Fener Beşiktaş finali öngörüyorsun.
Olabilir yani. Evet.
Togan?
Fener Efes, Fenerbahçe 4-1.
Fener Efes.
Ya ama Beşiktaş Efes serisinde ortada olduğunu söyleyeyim yani.
Ha, öngörün Beşiktaş'ın %51 de olsa önde olduğu.
Ama o da taraftar farkına ötürü yani. Hani, çünkü önemli bir fark bu seviyede. İtici güç. İtici güç olması. Sen ne düşünüyorsun?
Fenerbahçe'nin buradan geleceğini düşünüyorum. Efes Beşiktaş serisinde 5. maça taşınacağını düşünüyorum.
Benim gibi düşünüyorsun yani.
Evet, ben de öyle düşünüyorum. O yüzden ama Beşiktaş'ın %51 belki senin dediğin gibi taraftarla...
Çok çok küçük bir fark yani.
Ve şununla alakalı Efes'in koç ve oyuncu sorunlarını çözemediği daha henüz ortada
evet. Ya onlar çok bence. Ayyuka çıkıyor yani olay mesela kaybedilen Galatasaray maçını düşün. Direkt oyuncular atışmaya ama başlıyorlar.
Gönlüm Final Four oynayan ve Final Four'u 5. maçta kaçıran iki takımın final oynamasından yana. Basketbol adına.
Hak eden kazansın.
Hak eden Fenerbahçe ve Efes'tir bu sezon. Umarım öyle olur.
Hadi kapat programı.
Teşekkürler biz dinlediğiniz için. Türkiye Basketbol Ligi'ni finalde konuşmaya devam etmeyi umuyorum. Teşekkürler arkadaşlar size de. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
Biz teşekkür ederiz. Görüşürüz.